Ayrım 28. Haliburton'ların büyüsü. Robert Ludlum. Sayfa 294. McAuliffe gökyüzüne baktı. Uzaktaki dağların tepesinden tek bir bulut sarı mehtaba doğru yaklaşıyordu. Ayı sarmalayarak dünyayı gölgeleyip gölgelemeyeceğini merak etti. Tıpkı kendisinin sarıp sarmalandığı gibi. Yani tüm ayrıntılar bunlar dedi Alex amaçsızca. Haliburton'un herkesten daha çok bilgiye sahip olduğunu görüyorum. Ne var ki bunun anlamını bilmiyorum.
Bunun anlamı doktor, bizlerin ülkeyi koruyan sessiz bir topluluk olduğumuzdur.
Bir seçim yapılıp göreve getirildiğinizi duymamıştım.
Bir Amerikalı yazar der ki, görev yaşadığım toprakla birlikte veriliyor. Bu bizim mirasımız. Ama politik nehirlerde yüzdüğümüz söylenemez. Bu işi yasal rakiplere bırakıyorsak da kirliliği önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.
Papaz kılıklı sigarasından son bir nefes çekip söndürdü. Sizler katilsiniz dedi Alex basit bir gerçeği açıklarcasına. Bunu biliyorum. Bence bu insanoğlunun yarattığı en kötü kirlenmedir.
Dan Stone'un birinci araştırma ekibinden mi söz ediyorsunuz?
Evet.
Koşulları bilmiyorsunuz. Bunu size anlatmak bana düşmez. Ben yalnızca Pearsall'ın belgelerini vermeye sizi ikna etmek için buradayım.
Bunu yapmayacağım.
Niçin?
Haliburton'un sesi öfkeyle yükseldi. Kapkara gözleri Alex'in gözlerinin içine dikilmişti.
''Hey ahbap!'' diyen bir ses duyuldu çayırın öte yanından.
Papaz kılıklı elini sallayıp yanıtladı.
''Bu sizin işiniz değil McAuliffe. Bunu anlayın ve çekip gidin. Çok geç olmadan belgeleri verin ve araştırma ekibini adadan götürün.''
''Bu kadar basit olsaydı hemen yapardım. Sizin savaşınıza katılmak istemiyorum. Bana cazip gelmiyor.'' Ancak buna karşılık Julian Warfield'ın silahlarının beni bütün dünyada kovalamasını da istemiyorum. Siz bunu anlayabiliyor musunuz?
Papaz kılıklı hiç kıpırdamadı. Bakışları yumuşadı ve dikkatini yoğunlaştırıp Alex'e bakarken dudakları aralandı. Öylesine alçak sesle konuştu ki zor duyuluyordu.
Böyle olacağı konusunda onları uyarmıştım. Bana Nagarro'yu verin doktor. Haliburton sözcüğünün anlamı ne?
McAuliffe açıkladı.
26. Kasım. McAuliffe ile Marcus Hedrick'in ismini ve görevini almış olan koşucu nehrin kıyısındaki kampa döndüler. Günün ilk ışıkları çalıların arasına gizlenmiş, eski püskü giysili siyahların ellerindeki tüfeklerin namlularından yansıyordu. Araştırma kampı sarılmış ekip üyeleri Haliburton'un esirleri oluvermişti. Alex'in önünden yürüyen koşucu daracık orman patikasında durup birkaç kez parmaklarını şaklattı ve ağaçların arasından iri yarı bir adam ortaya çıkıverdi. İki erkek birkaç dakika konuştular ve nöbetçi tropik ormanın içindeki yerine döndü.
''Her şey yolunda'' dedi koşucu Alex'e bakarak. Tahmin ettiğimiz gibi Charles Whitehall'la bir anlaşmazlık olmuş. Nöbetçiyi ciddi biçimde yaralamış ama diğerleri yakında olduğu için onu bağlayıp çadırına götürmüşler.
Bayan Booth'tan ne haber?
Şu kadın mı? Samuel Tucker ile beraber yarım saat önce uyuyormuş. Ama Tucker gözünü kırpmadan çadırının önünde elinde tüfeğiyle oturuyormuş. Ötekilerin sesi çıkmamış. Herhalde birazdan uyanırlar.
Söyle bana dedi Alex, şu Aravak diline ne oldu? Hani Maroon albayı, dörtlük birimler, 8 gün bekleme sürüsü.
Unutuyorsunuz doktor, Whitehall bunu haberciye ben götürdüm. Maroon albayına mesaj filan gitmedi, bizden yanıt aldınız.
Koşucu gülümseyerek Alex'e kendini izlemesini işaret etti. Koşucunun gözlerinin önünde Alex vericiyi çalıştırdı ve sinyal düğmesine basarken parmaklarını diğer eliyle örttü. Aslında bu gerekli değildi çünkü yardım çağırmayacaktı. Frekansları acil durum aykırışlarıyla doldurmayacaktı. Düşman güçleri göründüğü anda ekip üyelerinin öldürüleceği açıkça söylenmişti. İlk öldürülenler de Alison Booth ile Sam Tucker olacaktı.
Anlaşmanın diğer koşulları da açıktı. Sam Tucker 12 saatte bir mesaj göndermeyi sürdürecek, Alexander da koşucuyla birlikte otluğa dönecekti. Papaz onu Halidon topluluğunun gizli merkezine götürecekti. Alex geri dönene dek ekip rehin tutulacaktı.
Allison, Sam, Charles Whitehall ve Lawrence'a işin gerçeği anlatılırken, Jensen'lar Ferguson ve yerel işçilere kolayca kabul edebilecekleri bir bahane söylenecekti. Kingston'dan Falmouth'a gece vakti gelen bir telsiz mesajı İçişleri Bakanlığı'nın McAuliffe'i Ocho Rios'a çağırdığını bildiriyordu. Enstitüyle ilgili bazı sorunlar çıkmıştı. Ekip başkanlarının çalışmaları sık sık bürokratik engellerle kesintiye uğrardı zaten.
Papaz kılıklı adam 3 tam gün sonra döneceğini söyleyince Alex sürenin neden bu kadar uzun olduğunu öğrenmek istedi.
Bunun yanıtını ben veremem McAuliffe.
Öyleyse niçin kabul edeyim?
Sorun yalnızca zaman. Artık şahmat durumunda değiliz, öyle değil mi Bay Bones? Biz kimliğimizin ortaya çıkması konusunda sizin yaşamınızı yitirme korkunuzdan daha fazlasını duyuyoruz.
Buna inanamam.
Bizi tanımıyorsunuz. Kendinize bir fırsat verin. Düş kırıklığına uğramayacaksınız.
Bana 3 gün için ekibimden ayrılacağımı söylememi bildirdiler size, değil mi? Anlaşılan bunu söyleyen benim geleceğimden emindi.
Olasılık %'si büyüktü.
Alex kabul etti.
Siyah devrimci Lawrence Whitehall'un sırtına penisilinli bir merhem sürüyordu. Sırtındaki ip darbeleri büyük bir öfkeyle dövüldüğünü gösteriyordu. McAuliffe her ikisine de bir kez daha isyan etmelerine tahammül edemeyeceğini, peşinden koştukları amaçlarının şimdilik feda edilmesi gerektiğini anlattıktan sonra bağları çözülmüştü.
''Senin kendini beğenmişliğin akıl almaz bir boyuta ulaştı McAuliffe,'' dedi Whitehall.
Lawrence'ın parmakları yara izine dokununca acıyla yüzünü buruşturdu.
''Beni azarladığının farkındayım. Bu konuda çok başarılısın.''
''Sen bu insanlarla başa çıkacak niteliklere sahip değilsin. Ben tüm yaşamımı Jamaika Karayip tarihinin katmanlarını araştırmak için harcadım.''
''Tüm yaşamın boyunca değil Charlie,'' dedi Alex sakin ve kesin bir sesle. ''Sana dün gece de söyledim. Akademik çalışmalarının dışında kalan konuları unutma. Victoria Parkı'nda Zenci Pompei'nin atıyla gezen Kara Sezar.''
''Ne?''
''Bunları ben söylemiyorum Charlie.''
Lawrence yumruğunu yara izinin üzerine bastırınca Whitehall acıyla başını geriye attı. Devrimcinin öteki eli gırtlağına sarılmaya hazırdı. Bir süre ikisi de kımıldamadı ve sonra Lawrence konuştu.
''Sen ata binmeyeceksin ahbap, herkes gibi yürüyeceksin.''
Whitehall omzunun üzerinde saldırmaya hazır iri kara ele baktı.
''Aptalı oynuyorsun sen. Gücü servete dayanan herhangi bir politik kurumun sana tahammül edeceğini mi sanıyorsun? Bir dakika bile dayanamazlar sana eşitlikçi çakal. Ezip geçerler seni.''
''Yoksa sen mi ezeceksin bizi ahbap?''
''Ben yalnızca Jamaika için en iyisini istiyorum. Herkesin enerjisi yalnızca bu yönde harcanmalı.''
''Tipik bir polyannasın,'' diyerek yaklaştı Alex. Lawrence kuşku ve bağlılıkla Alex'in yüzüne baktı. Elini çekip ilaç tüpünün kapağını kapattı.
''Gömleğini giy ahbap, sırtın ilaçlandı.''
''Ben birkaç dakika sonra gidiyorum,'' dedi Alex. ''Ekibin başı Sam olacak ve hepiniz onun sözünü dinleyeceksiniz.
Çalışmalar her günkü gibi devam edecek. Halidon üyeleri gözlerden uzak kalacak. En azından Jensen'lar ve Ferguson'a görünmeyecekler.''
''Nasıl olacak bu?'' diye sordu Lawrence.
''Zor değil. Peter 1,5 mil güneybatıda gaz birikintilerini araştırıyor. Ruth ise doğudaki taş ocağında çalışacak. Justice adıyla tanıdığımız koşucu onun yanında olacak. Ferguson nehrin öte tarafındaki bitkileri inceliyor. Hepsi ayrı yerlerde ama kontrol altında tutulacaklar.''
''Ya ben?'' diye sordu Whitehall. Covent Garden'da bir konsere gitmeye uygun olan pahalı gömleğini iliklerken. ''Benim için önerin nedir?''
''Sen çadırların çevresinde kalacaksın Charlie Moon. Kendi iyiliğin için buradan ayrılma. Eğer uzaklaşırsan sorumluluk almam.''
''Söyleyebileceğin yeni bir şey var mı McAuliffe?''
Evet var. Onlar da en az benim korktuğum kadar korkuyorlar. İkiniz de bu dengeyi bozmamaya çalışın. Birkaç yıl önce Alaska'da çalışırken bir adamın cenazesini kaldırmıştım. Sam sana anlatır. Standart duaları bilirim.
Alison derenin kenarındaydı. Sıcak güneş ormanın uykucularını uyandırmaya başlamıştı. Upuzun palmiyelerden sarkan sarmaşıkların yaprakları topraktan yükselen nemle ıslanmıştı. Martha Bray nehrine karışan derenin mavimsi yeşil suyu otların arasından ağır ağır akıyordu.
''Çadırına gittim. Sen burada olduğunu söyledi.'' dedi Alex.
Alison gülümseyerek Alex'in yüzüne baktı.
Emirlerine karşı gelmiyordum. Hiçbir yere kaçmak niyetinde de değilim.
Gidecek bir yer yok zaten. Merak etme, her şey düzelecek. Koşucu beni bekliyor.
Alison ona yaklaştı ve fısıltıyla söze başladı.
Sana bir şey söylemek istiyorum. Alexander T. McAuliffe. Ağlamayacağım ve olayı dramatize etmeyeceğim. Çünkü bu gibi soyut koltuk değneklerine ikimizin de ihtiyacı yok. 6 hafta önce gerçekten kaçmaya çalışıyordum. Kurtulacağıma kendimi inandırmaya çalışsam da saçmaladığımın farkındaydım. Kingston'da sana kaçmanın nedenle saçma olduğunu söylemiştim. İsterse insanı her yerde bulabilirler. Bilgisayarları, veri bankaları, bodrum katlarındaki karmaşık tarayıcıları gerçekten var ve görevlerini başarıyla yapıyorlar. Yer altına saklanmanın bile yararı yok. Bunu anlamanı beklemiyorum ve bir bakıma doğru davrandığına inanıyorum. Onlar saldırıya geçmeden önce sen saldır demiştin. Bence kötü bir düşünce biçimi ama belki de ancak bu yöntemle kendimizi kurtarabiliriz.
McAuliffe usulca parmaklarını genç kadının yüzünde dolaştırdı. Alison'ın gözleri her zamankinden daha maviydi. Bir teklife benziyor bu sözler.
Benim isteklerim çok basit. İfademse yalındır ve senin de söylediğin gibi son derece profesyonelim.
McAuliffe ve Booth araştırma uzmanları. Büro Londra ve New York. Mektup kağıdına böyle bir başlık güzel görünür.
Acaba alfabetik sıraya göre Booth ve McAuliffe adı daha doğru olmaz mı? Bunu düşünmez misin?
Hayır, düşünmem diyerek sözünü kesip ona sarıldı Alex.
İnsanlar korktukları zaman hep böyle saçma sapan mı konuşurlar diye sordu Alison yüzünü genç adamın göğsüne gömerek.
Galiba dedi Alex.
Peter Jensen giysilerle dolu torbanın içine elini sokup naylona sarılmış tabancayı güçlükle dışarı çıkardı. Karısı çadırın girişine ancak dışarıyı görebilecek kadar aralamış etrafı kolaçan ediyordu. Peter susturucuyu ceketinin cebine atıp tabancayı doldururken Ruth'un sesi duyuldu.
''Bunu yapmak zorunda mısın?''
''Evet, Julian çok açık konuştu. McAuliffe'i ben önermiştim ve şimdi biriyle temas kurduğunu biliyorum ama kiminle? Bunu öğrenmek zorundayım.''
Tabancayı ceketinin astarına dikilmiş deri bağların arasına yerleştirip düğmelerini ilikledi.
''Kabarıklık görünüyor mu, belli oluyor mu?''
''Hayır.''
''İyi.'' Gerçi Whitehall'un ceketleri kadar şık değil ama daha rahat.
Çok dikkatli ol, orası berbat bir yer.
Beni zorla kamp yapmaya götürürdün, amacını şimdi anlıyorum diyerek gülümsedi Peter. Sonra sırt çantasını yerleştirip sıkıca bağladı. İşte oldu, eğer gerekirse bir hafta bile kalabilirim.
Ben nasıl haber alacağım?
Yanımdaki hamalla birlikte dönmediğim zaman anlarsın. Eğer işi bitirebilirsem belki hamal bile dönmeye korkacaktır.
Karısının dudaklarının titrediğini, gözlerinin korkuyla büyüdüğünü fark etti. Yanına gelmesi için işaret edince Ruth kollarına atıldı.
Oh tanrım Peter.
Lütfen Ruth, şşt, böyle yapmamalısın.
Karısının saçlarını okşayarak sürdürdü sözlerini. Julian bizim için her şeyi yaptı, bunu ikimiz de biliyoruz ve Peel Court Oteli'nde çok mutlu olacağımıza inanıyor. Dediğine göre Dunstone'un Jamaika'da birçok insana gereksinimi olacakmış. Niçin biz de bunların arasında olmayalım?
Hiç kimsenin tanımadığı bir hamal kampa gelince Marcus Hedrick adıyla tanıdığı koşucunun öfkelendiğini fark etti James Ferguson. Herkes merak içindeydi. McAuliffe sabah erkenden sahile gitmek üzere yola çıkmıştı ve hamalın ona nehir kıyısında rastlamamış olması garipti. Yalnızca balık tutan ava çıkan bazı dağlıları gördüğünü ama bir tek beyaza rastlamadığını ısrarla söylüyordu adam. Hamalı araştırma ekibinin çalışacak adam aradığını duyan resmi işçi bulma kurumunun Falmouth şubesi göndermişti. Weston Fable'da doğup büyüyen adam nehir bölgesini çok iyi tanıyordu ve işe ihtiyacı vardı. Elbette tüm belgeleri hazırdı ve kurumun Falmouth şubesi tarafından imzalanmıştı. Öğleden sonra saat 14.30'da James Ferguson yeterince dinlendiğine karar verip tekrar çalışmaya başlamak için aletlerini toplarken çadırının önünde bir hışırtı duydu. Başını kaldırınca yeni hamalın elinde plastik bir tepsiyle içeri girdiğini gördü. ''Ne istedin?''
''Tabakları topluyorum abbap'' dedi adam aceleyle. ''Hep temiz olmalı her şey.''
''Burada tabak filan yok, bir iki tane kirli bardak var.'' Hamal sesini alçalttı.
''Fergomon'a bir mektup getirdim, çabuk okumalısın.''
Cebinden kapalı bir zarf çıkarıp uzattı. James zarfı açınca Kraft Vakfı'nın başlığını gördü ve derhal imzanın kime ait olduğuna baktı. Baba Arthur Kraft'ın imzasını Jamaika'da tanımayan yoktu. ''Sevgili James Ferguson, uzaktan özür dilemek her zaman çok zordur ama şimdi olduğu gibi içtenlikle yapılır.'' Oğlum kötü davranı için pişman olup üzüldüğünü söylüyor. Selam ve sevgilerini çok uzun bir süre kalacağı Güney Fransa'dan gönderiyor. Asıl konuya gelince, Barakoa lifleri üzerinde yaptığın çalışmaların laboratuvarlarımıza çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Çok geniş kapsamlı bir etki yaratacağından eminim ve tekrar bizim yanımıza dönersen çalışmaların hızlanacağına inanıyoruz. Geleceğin garanti altına alınacak ve başarıların ödüllendirilecek. Kısa zamanda çok zengin bir adam olacaksın. Ama zamanlama çok önemli. Bu nedenle araştırma ekibinden derhal ayrılmalısın. Mektubu getiren haberci senin garipsenebilecek ayrılışını diğerlerine açıklayacaktır. İsteğimi Kingston hükümetine de bildirdim ve benimle aynı fikirdeler. Barakka tüm Jamaika için yararlı olacak. Ayrıca ekip başkanı Dr. McAuliffe şu anda bizim çıkarlarımıza aykırı düşen konularla ilgilendiğinden onu bu işin içine katmama konusunda ortak karara vardık. Başka bir botanikçi birkaç gün içinde ekibe katılacak. Tekrar karşılaşmayı heyecanla bekliyorum. Arthur Kraft Baba. Mektubu ikinci kez okurken James Ferguson şaşkınlıktan soluğunu tutmuştu. Gerçekten başarmıştı. Her şeye sahip olacaktı. Yüzüne bakınca yeni hamal gülümseyerek konuştu.
''Akşamüstü yola çıkacağız ahbap. Karanlık basmadan. İşten erken dön. Seninle nehrin kıyısında buluşup gideceğiz.''
28. Ayrımın Sonu. Sayfa 304.